Ayrım 41, Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier, sayfa 538. 85. Bölüm, Ben Yorgo P. Theodoru. Evet, yine ben, tüccar ve hayırsever Yorgo P. Theodoru emrinizde. Unutmuş olabilirsiniz, eski bahçenin girişine tulum bahaneyi diken bendim. Kasabanın biraz uzun tarifini vermek suretiyle sizleri eğlendiren de bendim. Daskalos Leonidas'ın eğerlenerek aşağılandığı olaylar hakkında bilgiyi veren de bendim. Ona ne olduğunu merak ediyorum. Aslında hala sağ olup olmadığını merak ediyorum. Kışkırttığı şeye kavuştu ve herhalde eski Yunanlar geldiğinde sevincinden bir oturup bir kalkmıştır. Eski Yunanlar köpek gibi kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırıp gittikleri, intikam hırsıyla dolu Türkler kapılarımızı yumruklarken bizi boğazımıza kadar bokun içinde bıraktıkları için şimdi o kadar sevinçli olduğunu sanmam. Beni münasebetsiz bir anda yakaladınız dostlarım ve düşüncelerimin biraz kopuk kopuk olduğunu düşünebilirsiniz. Ne var ki eğer biraz tutarsız isem, eğer söylemem akıntıyla sürükleniyormuş gibi geliyorsa size, artık İzmir diye bilinen bu güzel kentin limanının tabanına doğru ağır ağır batmakta olduğumdan beni suçlamayacağınıza eminim. Doğrusunu isterseniz benim boğazıma kadar boka batmış olmam yalnızca mecazi anlamda doğru. Zira esasında tepeden tırnağa deniz suyunda salamura olmaktayım. Güçlü bir yüzücü değilseniz dostlarım, bütün giysileriniz üstünüzdeyken daha da güçsüz bir yüzücü oluyorsunuz. Bu doğanın inkar kabul etmez bir kanunu. Son bir saati aşkın bir süredir bunu ampirik olarak doğrulamaktayım. İnsan eninde sonunda mücadeleden vazgeçmek zorunda kalıyor. Islak giysilerin ağırlığı ile panik ve fiziksel çaba sonucu ortaya çıkan aşırı yorgunluğun bir araya gelmesi, insanın nihayet ölümle barışmasına yol açıyor. Ardından yengeçlerin, vatosların, yosunların, midye, deniz salyangozuyla kaplı, kendi haline terk edilmiş çapaların ve ne idüğü belirsiz halat parçalarının ve paslı palamarların bulanık ülkesine doğru uzun, ağır iniş başlıyor. İnsan ölmenin yaşamak için mücadele etmekten daha az korkutucu olduğunu anladığında, imkansız bir mücadeleyi bırakmanın verdiği rahatlığı, engin keyfi size aktarmama imkan yok. Soğuk suyu derin derin içe çekmek ve akciğerleri doldurmasına izin vermek ne kadar, ama ne kadar güzel. İnsan kendisini rahat ve temiz hissediyor. Zihnine kararlı olmayan bir sağlamlık yerleşiyor. Az önce büyük bir balık gördüm ve hayatımda ilk defa balık cinsine karşı sancılı bir kıskançlık hissettim. Az ötemde bir başkasının da dibe battığını görebiliyorum. Ama etekleri yukarıya doğru açılıp yüzüne dolanmış ve beyaz kadınsı donu boğulan bütün heriflerin görüş alanına girdiğine göre, kadıncağız acaba böyle açık saçık bir ölümle öldüğü için endişeli midir diye merak ediyorum. Bacaklarının kusursuz olduğunu söyleyebilirim. Ama bendeniz bu bacakları tanımıyorum ve demek ki küçük gözlerimden birine ait değiller. Burnumdaki bütün kanallar dolmuş durumda ama kulaklarım canımı acıtıyor. Tepemde bir teknenin gövdesini görüyorum ve tuzun tadına çoktan alıştım bine. Su içinde yankılanan vurma sesleriyle motor sesleri var. Bunlar biz mücadele ederek boğulurken ilkeli bir tarafsızlık ve özenli bir kayıtsızlıkla izleyen müttefik savaş gemilerinden geliyor olmalı. Başlangıçta su yüzümdeki ve ellerimdeki yanıkları yakıyordu. Ama ne mutlu bana ki artık yanıklarım hiç acıtmıyor. Dalga kırandan uzaklaşmak için yüzerken Türk askerinin beni vurduğu yerde açılan yarayı da hiç hissetmiyorum. Doğru dürüst ölmeye başlayıncaya kadar bu ölüm konusunda biraz acılıydım. Kendime 90 yaşımda 19'luk bir sevgilinin kollarındayken 21'lik kıskanç rakibi tarafından vurulmak gibisinden çok daha ideal bir ölüm öngörmüştüm. Bundan da iyisi ve tepeden tırnağa ideal olanı hiç ölmemek olurdu. Hayatımı seviyordum. Zamanını kim benden daha iyi geçirebilirdi? Ve ödediğim tek bedel bel soğukluğu yüzünden ara sıra şarlatan doktorlara gitmek. Kâr oranları konusunda kuru üzüm hasadının iyi olup olmadığı için ara sıra endişelenmekti. O kadar harika bir hayat sürmekteydim ki, huzurum bana eski bahçenin küçük tulum bahanesini dikmek ve arkadaşlarımdan alacaklarımı tahsil etmemek gibisinden akılsızca hayırlar işlemeyi ilham ederdi. Canımı sıkan her şeyin anasını belleme işinin başına geçmiş bir takım avanaklar, sallabaçlar, toka çakmaklar sayesinde meydana gelen en berbat şekilde ölüyor olmam. Bir hayli hoş bir ölüm olsa bile, duygularım yüzünden kullanmaya zorladığım bu güçlü ifadelerden ötürü beni bağışlayınız. Hanımefendilerin huzurunda genellikle kaba bir dil kullanmam. Ama bir takım şaşkalozların antikalıkları yüzünden her şeyini kaybetmiş, boğulan bir adam olarak kendimi pitoresk bir biçimde ifade etmeye hak kazandığımı hissediyorum. Az önce yüzüm bir liman kefali tarafından incelemeye tabi tutuldu ve bu kefal muhtemelen hiçbir güceniklik duymadan yanımdan ayrıldı. Bir konuyu açıklığa kavuşturalım. Ahmak oğlu ahmağın biri değilim ben ve hiç olmadım. Eğer öyle olsaydım yüklü servetimi yapamazdım. Neredeyse hiç vergi ödemezlik edemezdim. Ve toplumun mümkün olan her düzeyinde iyi ilişkiler geliştiremezdim. Hiçbir şey dostlarım, nakit paranın, malların ve emeğin tamahkar ama dürüst değiş tokuşunun peşine düşmek kadar masum değildir. Ben bir kapitalistim ve hiçbir kapitalist kalın kafalı olmayı kaldıramaz. Her tür maldan ve hatta havayla civadan bile para kazandım. Kazandığım parayı özgürce ihtiyaçlarım, havailiklerim için harcadım. O kadar çok istihdam yarattım ki cennete vardığımda Tanrı bana bir madalya ile şahsi bir genel ev vermeli. Ben olmasam incir yetiştiricisi daha yoksul olurdu ve bir sürü küçük orospucuk da daha kötü giyinirdi. Kuş beyinlilerin esas kim olduğunu en tepeden başlayarak size bir bir söyleyeceğim. Aslına bakılırsa tepe diye bir şey de yok. Çünkü geri zekalılık şampiyonasına katılan öyle çok yarışmacı var ki önce hepsi de eşit konuma geliyorlar. Aday göstermeye başlamadan önce izin verin de bir eski Yunanlı olmadığımı belirteyim. Atinalı değilim ben ya da kimsenin doğru dürüst Yunanca konuşmadığı herhangi bir başka kasvetli küçük delikten de gelmiyorum. Ben Rum reayasındanım. 24 karat küçük Asya Rumuyum ve ailemin işleri kuşaklar boyudur ki burada, Smirna'da tıkırında ve her iki tarafında çıkarını gözeten bir iş anlaşmasına yanaştıkları sürece herhangi bir Türk'le de, Yahudi'yle de, Ermeni'yle de, Levanten'le de sıkı fıkı dost olabilirim. İşin içinde iyi mangır veyahut Bella Vista Caddesi'nden gümrüğe, gümrükten basmahaneye, kuzeye doğru Hacı Paşa'ya ve Mahsur diye uzanarak Doğu Akdeniz'in en sevimli oyun parkını eşit miktarda kemik ile kereste külünden mamul bir yığına dönüştürmekte olan bu büyük yangında zeminine kadar yanmış olduğundan korktuğum Rosa'nın orada güzel bir gece olduğu sürece ırk ve din ayrımı yapmam. İşte rastgele bir sıralamayla geri zekalılardan bazıları. Bir romantiği iş başına getiren Yunan halkı. Kendisine izin veren olmadığı halde buradaki insanların çoğunun Türk olmasına rağmen ve tepelerinin tası attığında aşırı tepki göstermekte Türklerin üstüne kimse olmamasına rağmen Türkiye'nin en güzel kısmını kopartıp eski Yunanistan'a teyelleyebileceğini içtenlikle düşünmüş olan romantik, macera perest lazzetleri Başbakan Eleftherios Venizelos. Budalalar Şahı, numara 2. Sırf uzak geçmişte buradaki uygarlıklar biraz Yunan olduğu ve şimdi de kısmen Rum olduğu için eski Yunanistan'la zoraki politik bir birlik kurulabileceğini düşündükleri için az önce bahsettiğim romantik kadar romantik olduğu için yine Yunan halkı. 3 numaralı kalas kafa daha önce bahsettiğim megalo idealar içinde kendini şaşılacak kadar kaybetmiş olan seçilmiş romantik Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos. Yeri gelmişken istilası altında kaldığımız deli fişek papazlara ne demeli? Kutsal filanca ya da kutsal falanca adına dışarı çıkıp Türkleri öldürmemizi isteyen bütün o tanrı adamlarına, Bizans'ın yeniden inşa edilmesine dair bütün o konuşmalara ne demeli? Ne demeye tanrı aşkına? Ve bir kısmı da bütün ciddiyetleriyle mermer imparatorun pek yakın olan geri dönüşünden bahsetmezler mi? Piskopos Krisostomos'un piskoposluk tacını takınıp rıhtıma ayak basan askerlerimizi şahsen kutsamasına ve papaz asasıyla Türk jandarmalarına saldırmasına, mahiyetindekileri onların üstüne tükürmeye teşvik etmesine ne dememiz gerekli? Bunun herkese en ufak bir kuşkuya yer bırakmaksızın nasıl bir izlenim yarattığını size söyleyeyim. Müttefik işgaline değil fakat yüzyıllarca geç kalmış bir Haçlı seferine benzedi. Türkler kenti geri aldıklarında Krisostomos'un başına gelenlere üzüldüğümü kabul ediyorum. Ben boğulmayı ne kadar hak etmiyorsam, onun da bir güruh tarafından parçalanmayı o kadar hak etmediğini sanıyorum. Ama bir baş belasıydı o herif ve de kutsal bir ahmak. Tek üzüldüğüm şehit olmasının insanlara nasıl bir baş belası olduğunu unutturacak olması. Ve eski Yunanlar kenti aldıklarında polis şefine yapılanlara bir bakın. Herif onları ofisinde bekliyor ki yetki devri yapabilsin. Onlar ise herifi dövüyor, kulaklarını kesiyor, gözlerini oyuyorlar. Ve herkes bunun çok hoş bir şey olduğunu düşünüyor. Herif gece hastanede ölünce de pek memnun oluyorlar ve polis şefinin organlarının parçalanmasından pek memnun kalmış olan insanların, başpiskoposun da aynı akıbeti paylaşmasından dehşete düşenlerle tıpatıp aynı kişiler olduğuna da iddiaya girebilirsiniz. Dört numaralı tavşan beyinliler bir eski Yunanlı kadar haset ve ağlamaklı kimse olamayacağından eski Yunanlıların Türkiye'nin bir parçasını işgal etmesine izin vermenin iyi bir şey olduğunu düşündükleri için bütün o müttefik başkanlar ile başbakanlar. Nasıl da pışpışlayıp okşadılar ve sevgi sözcükleri fısıldadılar kulaklarına. Eski bir Yunanlı bir bitki bilim uzmanını nadir ve egzotik bir orkide yetiştirmesi gibi büyütür eski nefretlerini. Eski Yunanlı bunadığında her şeyi unutur da haset ettiğini unutmaz. Eğer bitki olsaydılar bu eski kızgınlıklar bütün Doğu Akdeniz'i kaplar da vahşi ormana dönüştürürdü. En aziz tutulan, en sevilen hasetliklerinin %99'u da Türklere yöneliktir. Britanyalılar, Fransızlar ve İtalyanlar sahiden de Yunan askerlerini çıkarmadan sonra Türklere iyi davranacağını mı zannetmişlerdi? Şimdi düşünüyorum da hepsinden daha da ahmak olanı eski Yunanlıları ve o görünüşte makul Venizelos'u teşvik eden Britanya Başbakanı pek de Honorable Kaz Kafa David Lloyd George olmalı. Lloyd George'a şahsen bir mektup yazmış bulunuyorum. Aslında öyle yapmam gerekirdi ya. Yeni de Sayın Ahmak diye başlamadım mektubuma. Saygıdeğer beyefendi dedim, ona bu bölgenin kendine yeterli olmadığını, zira güzel bir bölge olmakla birlikte arazisinin bulunmadığını anlattım. Bütün ticaretin Hinterland ile yapıldığını ve Yunan işgalinin ticarete balta vurduğunu anlattım. Bunun da üstünde Yunanlı askerler, çeteler ve başı bozuklar var ki kırsal alanda kargaşa yaratıyorlar. Bunun da üstünde Ermeni çeteleri, Çerkez çeteleri, Türk çeteleri var ve bunun net sonucu çiftçinin toprağını sürememesi oldu dedim. Mektubumda bu kentin bir harabeye dönüp yoksullaştığını, artık ticaret yapılmadığını ve Frank Caddesi'nin zımnen neredeyse tamamen kepenk indirdiğini, şahsi paramı İskenderiye'ye aktarmak üzere olduğumu söyledim. Cevap almadım, mektubu Fransızca yazmıştım. Ölüler hangi dili konuşur merak ediyorum. Neredeyse buraya gelip de aklı başında ve duyarlı bir hükümdar gibi limana çıkacağı yerde, tam Haçlıların karaya çıktığı yerde karaya çıkan Kral Konstantin'i unutuyordum. Ve neredeyse deli olduğuna dair dedikodusu yapılan ve bir gün bacaklarının şekerden yapıldığına, bir başka gün camdan yapıldığına samimiyetle inanan Başkomutan General Hazianestis'i unutuyordum. Bacakları belki kırılırlar diye biri odaya girdiğinde ayağa kalkmamak için bu gerekçeyi kullanıyordu. Bir keresinde iyi bir yemeğin ardından bir koridorda onunla birlikte volta atıyor ve Rosa'nın oraya gitmeyi düşünüyordum ki bir aynada kendi görüntüsüyle karşı karşıya kalan General Hazretleri yüzünden irkildim. Hazır ola geçti ve eli disiplinli bir hayranlıkla titreyerek kendi kendisine selam verdi herif. İşini bitirdiğinde sanki her şey ortada değilmiş gibi bana "İnsan bir başkomutanı selamlamadan asla geçmemelidir" dedi. Bir keresinde de kurallara karşı olduğu halde çimlerin üstünde yürüdü diye kendi kendisini barakaya hapsettiğini duymuştum. Deli mi, kafasız mı? Kim bilir? Ama onu her kim atadıysa onun her ikisi birden olduğu kesin. Lütfen sevgili yüksek müfettişimiz Bay Steryadis'i Dangalaklar Panteonumun üst sıralarına yerleştirmediğime dikkat buyurunuz. Onun yaptığı en aptalca şey en başında bu görevi kabul etmiş olmaktı. Epirus'la kalması gerekirdi. Steryadis'in neyini sevdiğimi söyleyeceğim size. Huysuzdu ve gayet tarafsız bir biçimde herkesi birden kendine yabancılaştırma gibi soylu bir sanat geliştirmişti. Kodavanlar onu bir partiye davet ettiklerinde gitmiyor ve kendisi de ne parti veriyor ne de kodavanları çağırıyordu. Kodavanları her şeyden çok bu kızdırdı. Her gün işten çıkınca herkes gibi evine gidiyordu aslında. Bu benim canımı çok sıkmıyordu. Zira ben de koca kafalarla dedikodu edeceğime Rosa'nın oraya gidiyordum. Rüşveti de sevmiyordu ve bu insanı fevkalade kızdıran bir şeydi. Aslında beni kızdırmış olmasının bir sebebi budur. O zaman işlerimi nasıl gördüreceğim diye sordu bana ve sahiden şaşırdığını söyleyebilirim. Bana sanki deliymişim gibi bakarak dedi ki, Bay Theodore, düzgün yollardan gitmek zorunda kalacaksınız. Ben de düzgün yollar mı? Hangi düzgün yollar? Bizim buralarda asla düzgün yollar olmadı. Sokakta karşıma bir düzgün yol çıksa da kendini bana tanıtıp kart vizitini uzatsa dahi ayırdığına varmam diye cevap verdim. Omuz silkmekle yetinip dedi ki, benim yüksek müfettişlik dönemimde düzgün yollarla aranızda daha iyi bir ilişki kurulmasını temenni ederim. Herkesi kızdıran başka bir şey de Türklere büyük bir titizlikle adil davranmasıydı ki, bu yüzden bütün Rumlar onun Rum karşıtı olduğunu düşündüler. Bütün yüce gönüllülükleriyle masum masum Türkleri vahşetle cezalandırırken yakalandıklarında polisi üstlerine göndermesinin haddini aşmak olduğunu düşündüler. Bu davranışın Helen ideallerinin esef edilesi bir yoksunluk sergilediğini düşündüler. Çünkü asıl istedikleri Türklerden bütün bütüne kurtulmaktı. Adil olmak gerekirse 1914'te de Türkler bizden bütün bütüne kurtulmak istemişlerdi. Ve Tanrı bilir reaya Rumlardan kaç bini ülkenin içlerine doğru koltuklanarak götürülmüş ve geriye asla dönmemişti. Muhtemelen 500.000 kişiydiler. Yani beni yanlış anlamayın, eski Yunanların Türklerden beter olduğunu düşünüyor olduğundan değil, tıpatıp aynı oldukları halde kendilerini çok daha iyi saymalarına bozuluyorum ben. Tanrı onları Kabil ile Habil olarak yaratmış ve kim üste çıkarsa Kabil olma sırası ona geliyor. Habil rolü oynama şanssızlığı kimdeyse ötekinin barbarlığından yakınma fırsatını değerlendiriyor. Eğer Tanrı ile şahsen karşılaşma fırsatım olursa kendisine her iki tarafın dinini de ilga etmesini kuvvetle önereceğim ve ondan sonra sonsuza kadar dost olacaklar. Bir keresinde bana yığınla borcu olan Türk müşterilerimden birinin öldürülmesiyle ilgili olarak şikayette bulunmak üzere Steryadis'i görmeye gitmiştim ve o zamana kadar bayağı iyi arkadaş olmuştuk. O da bana bir sır vermişti. Demişti ki müttefikler çok tedirgin bir haldeymişler ve feci bir yanlış yapmış olduklarını düşünüyorlarmış. İşgali sınırlayacak hattı çizen Milne adında Britanyalı bir general vardı. Ama tabii o hat görmezden gelinmişti. Ve sonra Britanyalıların üstüne her mahalleden Rum çetelerinin ve eski Yunan birliklerinin antikalıklarına dair sel gibi bilgi yağmaya başlamıştı. Onlar da Başkan Venizelos'a baskı yapıyorlardı ve o da askere baskı yapmaya çalışan Steryadis'e baskı yapmaya başlamıştı. Steryadis kimseye baskı yapmamıştı. Aslında asker denetimsiz kalmış ve yüksek komutanlık bile askerlerin ne yaptığını bilmiyor. Steryadis'i çılgına çeviren de buydu. Bay Theodore dedi bana büyük bir kasavetle, üzücü olan uygarlaştırma misyonumuz hakkında konuşan bir yığın insanı dinlemek zorunda kalmam. Daha fazlasını söylemeden lafı orada kesti. Bana gelince ilk gününden bu işin fiyasko olacağını biliyordum. Efsunlar çıkarma yaparken herkes gibi ben de limana gitmiştim. Ve bir süre ben de tezahürat yapıp Yunan bayrağı sallama hissine bile kapıldım. Birkaç dakika için insanı heyecanlandıran bir olay olduğu kesindi. Sonra aptal herifin biri bir kurşun sıktı ve askerler Türk barakalarının üstüne ateş açtılar. Ve o noktadan itibaren her şey yokuş aşağı gitti. Heyecan yalnızca belli sınırlar içinde iyi bir şeydir diyebilirim. Ve bu kadarı biraz fazla heyecanlıydı. Şahsen bir kerhanenin çok daha masum olan heyecanlarını tercih ederim. Galiba o ilk gün içinde 300 Türk öldürdüler ve daha da beteri, reaya güruhu Türk dükkanlarını yağmalamaya, fesler üstüne tepinip peçeleri parçalamaya, hayal gücünden yoksun o malum vahşeti ve canavarlıkları uygulamaya başladı. Tanrı'ya şükürler olsun ki Steryadis göründü ve nizamı sağladı. Buna rağmen asker de reaya ahmakça bayrak ve Venizelos'un pıtrak gibi her yerde biten portrelerini sallama eylemleri, düşüncesiz vatan türküleri eşliğinde kendi kendilerini kutlayan keyifli nutuklar atmakla iştigal etmeye devam etti. Tam boğulmaya başladığımda aklıma gelen özel bir tane türkü var ki beni her türlü ölçüsünün ötesinde kızdırıyor. Çünkü ölürken son isteyeceğiniz şey bir kaçığın anlamsız sözleri misali zihninizde dönüp duran aptalca bir türkü oluyor. Aslında hiç hatırlamamış olmayı isterdim. Kahrolası şey geri geliyor işte. Şimdi artık Fustanella geldi ya Smirna'ya. Fesler yok olacak, Türk kanı akacak. Şimdi Smirna'yı aldık ya, geldi sıra Ayasofya'ya. Camiler yerle bir olacak, yerini haçlar alacak. Bu türkünün en çok nesi kızdırıyor beni biliyor musunuz? Fes'in yok olması ile ilgili satırı. Frank Caddesi'ne neşeyle yürüyen Efsun askerlerini izlemiştim de ciğerlerini paralayarak bu türküyü söylüyorlardı ve kendi kendime düşünmüştüm. Peki bu Efsunlar ne giyiyorlar ki kafalarına? Hanımefendiler, beyefendiler, Efsun şapkasının Fes'ten başka bir şey olmadığı kesindir. Bu coşkulu ve tepeden tırnağa halk katılımlı Haçlı Seferi emperyalizminin sonucu kendisine saygısı olan her Türk'ün parasını saklaması, tüfeğini dolaptan çıkarması ve ortadan kaybolması oldu. Rüzgar ekilmişti ve işte şimdi de korkunç bir fırtınayı biçmekteyiz. Steryadis ortaya çıktığında her şey pek yolunda gidiyor gibiydi ve Smirna'nın tekrar huzur bulması iyi olmuştu. Ama ben bir tacirim, Aydın vilayeti ile İzmir sancağını karış karış dolaşmak zorundaydım. Benim açımdan her şey hemen anında umutsuz bir hal aldı. Midilli'den eşkıya gelmekteydi ve bir jandarma katledildiğinde intikam mahiyetinde bütün bir köy yeryüzünden silinmekteydi. Menemen'de bir katliam olmuş, askerler hangi evin imha edileceğini anlasın diye reaya evinin kapısına beyaz haç çizmişti. Resmi görevler kapı kapı dolaşarak Türklere işgalden ötürü keyif içinde olduklarını beyan eden belgeler imzalatıyorlardı. Askerler yasal lisansı olan av tüfeklerine el koyuyorlardı. Karatepe'nin bütün nüfusu camiye kapatılmış ve kül haline gelesiye yakılmıştı. Askerler süngülerine fesler, kalpaklar geçirerek geçit yapıyorlardı. Her şeyi çalıyorlardı ve buna Türklere ait kirli mendiller de dahildi. İfadelerinin alınacağını ileri sürerek erkek milletini camilere topluyor, bu arada yiğit arkadaşları evlere akın düzenleyip kadınları taciz ediyordu. Nişancıları yakmak için evler tutuşturuluyordu. Sık sık nüfus yoklaması yapıp ziraati imkansız hale getiriyorlardı. Aydın'daki Türk mahallesini ateşe vermişler, minarelere de makineli tüfek yerleştirmişlerdi ki yanmamayı tercih eden olursa yakalayabilsinler. 8. Girit alayı holiganlıktaki ününe her gün ün katıyordu. Ahmetli'de muazzam bir katliam olmuştu. Sivil halk Türk barakalarından alınma tüfeklerle silahlandırılıyordu. Türkler rozet satın alıp Zito Venizelos diye bağırma ayrılacağı karşılığında 15 kuruş ödüyorlardı. Müttefiklerin jandarma birlikleri müfettişi binbaşı Karrossi'nin bürosu yağmalanmıştı. Hamile kadınlara malum doğaçlama sezaryen ameliyatları yapılmaktaydı. Bedenler malum biçimde kesilip biçilmekteydi, dişler kırılmaktaydı, atlara fidye olarak el konmaktaydı, köylüler yük hayvanı diye kullanılmaktaydı, kızlar malum bir biçimde tecavüzden sonra pencereden fırlatılmaktaydı. Aylak askerlerin oyalanması için minare şerefelerinde ezan okuyan müezzinlere rastgele ateş etmelerine izin verilmekteydi. Kral Alexander'ın bir maymun ısırığı yüzünden ölmesi sonucu ortaya çıkan ciddi olayda yas tutmayan Türkler dövülüyordu. Drahmi yerine kuruş kullanmakta ısrarcı olan tüccarlara ateş ediliyordu. Çizmelerini çıkartması kolay olsun diye bir adam bir yumrukta yere yıkılıyor ve kasığı ayakla eziliyordu. Ordunun aşağılık bir biçimde aniden ricatı esnasında yıkılmadık kent ve köy kalmıyordu. Aa evet, Konstantinopolis'in ve Küçük Asya Rumlarının zalim ve barbar imansız Türklerden parlak bir biçimde kurtarılmasıyla ilgili acı gerçekliği oluşturan irili ufaklı sonsuz sayıda yanlış. Ve sonra Mustafa Kemal'in muzaffer ve intikam hırsıyla dolu birlikleri çıkıyor ortaya. Çete hordaları şık düzenli birliklere karışmış. Papazları çarmıha geriyor veya düğümle iple boğarak öldürüyor, en tatlı kızlara bile tecavüz edip pencerelerden fırlatıyor, teknelerle kaçmaya çalışanların üstüne benzin sıkıyor. Ermeni mahallesini zevk için kapatıyor, sonra kent alevler içinde kalıyor ve ötekilerin aynısı canavarlıklar kataloğu sil baştan tekrarlanıyor. Ama bu sefer Türkiye Türklerin ve bu seferki haydi Küçük Asya'yı zalim ve barbar imansız Rum'dan kurtaralım. Eh bu koşullarda şapkamı çıkartıp selamlarımı verip beyler hepinizin anasını şapayım demekten başka ne yapabilirim ki bendeniz? Limanın dibinde yatmaktayım. Roza'nın randevu evi yandı kül oldu. Param İskenderiye'de. Denizin kıyısında uzunluğu 3 kilometreyi bulan bir alev duvarıyla umutsuz bir insan kalabalığı var ki, müttefiklerin gemilerini getirip kendilerini kurtarmasını bekliyorlar da, onlar ise bunu yapacaklarına dair hiçbir belirti göstermiyorlar yiğitler gibi. İnsan boğulurken zaman sonsuza doğru genişliyormuş gibi görünse de aslında kısa bir sürem kaldığından korkutucu bir biçime artık denizin yatağı üstünde kibar kibar bir aşağı bir yukarı hoplamakta olduğumu anlayacak kadar kendi bedenimin farkındayım. Size beni en çok inciten bir zalimliği anlatacağım. Yeni çiftlikte bir müşterim vardı. Adı Kara Osmanzade Halit Paşa'ydı. Çok önemli bir adamdı, vakar sahibi bir adam. Bu sizin için bir anlam taşır mı bilmem ama en iyi türden bir Türk. Uzun bir seyahat yapmıştım ama bir incir yüklemesiyle ilgili olarak gidip onu da görmem gerekiyordu. Evinde ölü buldum. 37 süngü yarasıyla burnu, dudakları, gözleri ve kulakları olmaksızın. Bunlar başından kesilip alınmış gibiydi. Başı da vücudundan ayrılmıştı zaten. Kara Osman'ı uzun zamandır tanırdım da bu sefer tanımakta güçlük çektim. O olduğundan bir tek en sevdiği ipek gömleğini giymiş olduğunu görünce emin olabildim. Bir zaman kalıntılarına baktım ve kusma ihtiyacımı bastırmaya muvaffak olduysam da gözyaşlarımın akmasına engel olamadım. Aslına bakılırsa kendisine biraz borcum da vardı ama buna rağmen ölümü beni hiç de rahatlatmadı. Şaşkına dönmüştüm ve anlamamıştım. Yakındaki bir subaya gittim ve zor konuşabildiğim halde ona dedim ki, ''Kara Osman Paşa'yı öldürmüşsünüz.'' Bu subayın ani ve önüne geçilmez bir nefret duyduğum pek cici bir askeri bıyığı vardı. Bana baktı ve bir kaşını kaldırarak ve söylediğim şeye soğukkanlı bir cevap verdi.
Ne olmuş?''
''Bok herifin tekisin sen.'' diyerek sırtımı dönüp atıma yürüdüm. Tepkisi ne oldu hiç görmedim. Sırtıma bir kurşun yemeyi bekliyordum ama hiçbir şey olmadı. Ve şimdi düşünüyorum da bu benim hayatımda yaptığım en cesur hareketmiş. Keşke eski bahçeye kaçıp saklanma akıllılığını gösterseymişim. İtalyan bölgesinde küçük bir tatil geçirmiş olurdum. Tulumbahaneye yakışır neoklasik bir de kemerli kapı yaptırabilirdim. Meydana yeniden taş döşetebilirdim. Kerhanedeki kızlara bakması için bir şarlatan doktora para verebilirdim. Ama artık hepsi rüya bunların. Görüşüm siliniyor ama ortalık zaten karanlık. Limanda kerevit olduğunu bilmiyordum. Ben aslında Atlantik istakozunu tercih ediyorum. Vücudumu hissetmez oldum artık. Ölüyorum diye endişelenmeyecek kadar ölüyüm. Tüccar ve hayırsever Yorgo P. Theodoru hepinize sulu bir elveda diyor. Sizlere bir dalga yollardım ama elimin nerede olduğunu bilmiyorum. Ve zaten her kimseniz ve kim değilseniz siz de herhalde orada değilsiniz. Elveda Smirna, elveda Roza'nın yeri, elveda dostlarım, elveda Lloyd George ile Venizelos ve bütün öteki ahmaklar. Elveda benim dünya mallarım, hatta kendime bile elveda. Keşke zihnimde Fes'le ilgili bu aptal türkü dönüp dururken ölmemiş olsaydım.